Ayrım 11.
Sayfa 85. Bu 4 saat içinde 3 yıl. Etti 19 yıl. Ekim 1815'te serbest bırakıldı. Buraya 1796'da bir cam kırıp bir ekmek çaldığı için girmişti. Bir küçük parantez açalım. Bu eserin yazarı, ceza konuları, kanunla lanetleme üzerindeki araştırmalarında ekmek çalma olayının bir kaderin felaketinde başlangıç noktası olduğuna ikinci defa rastlıyor. Claude Gueux bir ekmek çalmıştı. Jean Valjean da bir ekmek çalmıştı. Bir İngiliz istatistiğine göre Londra'da 5 hırsızlıktan 4'ü doğrudan doğruya açlık yüzünden oluyormuş. Jean Valjean hapse ağlayarak titreyerek girdi. Oradan duygusuz çıktı. Umutsuz girmişti, kaygılı çıktı. Bu ruhta neler geçmişti? 7. Umutsuzluğun iç yüzü. Anlatmaya çalışalım. Toplumun bunlara eğilmesi gerek çünkü bunları kendisi yaratıyor. Söylemiştik, cahil bir adamdı ama aptal değildi. İçinde tabii ışık yanıyordu. Felaketin aydınlığı da vardır. Onun için zavallının zihninde bulunan azıcık ışığı arttırdı. Sopa altında, zincir altında, zindanda, yorgunlukta, küreğin kızgın güneşinde, forsaların tahta yatağında, vicdanının üzerine kapandı, düşündü. Kendi kendini mahkeme yerine koydu, kendini yargılamaya koyuldu. Haksız yere cezalandırılan bir masum olmadığını kabul etti. Şiddetli, ayıp bir harekette bulunduğunu kendi kendine itiraf etti. Ekmeği isteseydi belki reddetmeyeceklerdi. Onu ya merhametten ya da emekten beklemek daha iyi olurdu elbette. Aç olunca beklenebilir mi demek de karşılıksız kalabilecek bir soru değildi. Bir kere açlıktan ölmek pek seyrek görülen bir şeydi. Sonra ne yazık ki ya da çok şükür insan ölmeden uzun zaman maddi manevi acı çekebilecek yaratılıştadır. Demek ki sabretmek gerekti. O zavallı çocuklar için bile bu daha iyi olurdu. Bütün toplumu sertçe yakasına yapışmak, hırsızlık ederek sefaletten kurtulabileceğini düşünmek, zavallı, çelimsiz bir insan olan kendisi için delice bir işti. Şerefsizliğe girilen kapı, felaketten çıkmak için yanlış bir kapıydı besbelli. Kısacası hata etmişti. Sonra kendi kendine sordu. Bu uğursuz hikayede hata yalnız kendisinin miydi? İlk önce işçi olup da işsiz kalması, çalışkan olup da ekmeksiz kalması ağır bir durum değil miydi? Sonra hata işlenmiş, itiraf edilmişti. Buna verilen ceza acaba gaddarca, haddinden fazla olmamış mıydı? Kanunun verdiği ceza suçlunun işlediğinden daha ağır bir suç değil miydi? Terazinin kefelerinden birinde, kefaretin bulunduğu kefede fazla bir ağırlık yok muydu? Cezanın arttırılması suçun ortadan silinmesine yol açmıyor muydu? İş şu sonuca varmıyor muydu? Durumu ters çevirip suçlunun kabahatine baskının hatasıyla yer değiştirmek, suçluyu mağdur, borçluyu alacaklı duruma sokmak, sonuç olarak hakkı onun bilfiil ihlal etmiş bulunandan yana itmiyor muydu? Bu ceza arka arkaya kaçmaya kalkışmalarla daha da arttırılarak, güçlünün zayıfa bir nevi kastetmesi, toplumun kişi üzerinde cinayeti değil miydi? Her gün tekrarlanan bir cinayet, 19 yıl süren bir cinayet. Gene kendi kendine soruyordu. İnsan toplumun üyelerini, bir durumda mantıksız basiretsizliğine, bir başka durumda merhametsiz basiretine maruz bırakmaya hakkı var mıydı? Zavallı bir adamı noksanla ifrat, İş noksanı ile ceza ifratı arasında ömür boyu tutmaya hakkı var mıydı? Toplumun hele varlıkların bölüştürülmesinde en talihsiz olanlara, dolayısıyla korunmaya da layık olanlara bu şekilde davranması haddinden aşırı değil miydi? Bu sorular sorulup sonuçlanınca toplumu yargıladı, mahkum etti. Onu nefretine mahkum etti. Onu maruz kaldığı kaderden sorumlu tuttu, bir gün ondan hesap sormakta tereddüt etmeyeceğini anladı. kendi kendine bildirdi ki kendisinin yol açtığı ziyanla kendisine yüklenen zarar arasında bir denge yoktu. En sonunda cezasının gerçekte yalnız haksızlık değil, mutlak bir adaletsizlik olduğu sonucuna vardı. Öfke delice saçma olabilir. İnsan haksız yere sinirlenmiş olabilir. Ama herhangi bir yönden haklıysa kırılarak öfkelenir. Jean Valjean kırılarak öfkeleniyordu. Sonra toplum ona yalnız acı çektirmişti. Toplumun ancak adalet dediği, vurduklarına gösterdiği öfkeli yüzünü görmüştü. İnsanlar ona ancak canını yakmak için dokunmuşlardı. Onlarla her temas ona bir darbe olmuştu. Çocukluğundan beri, annesinden, ablasından beri hiçbir zaman dostça bir söze, iyiliksever bir bakışa rastlamamıştı. Acıdan acıya, azar azar, hayatın bir savaş olduğu kanısına varmıştı. Bu savaşta yenilen de kendisiydi. Nefretinden başka silahı yoktu. Onu hapiste bileyip keskinleştirmeye, giderken yanına alıp götürmeye karar verdi. Toulon'da kürek mahkumları için rahiplerin yönettiği bir okul vardı. Bu bahtsızlardan isteyenlere gerekli bilgileri veriyorlardı burada. O da isteyenler arasındaydı. 40 yaşında okula gitti, okuma yazma, hesap öğrendi. Anladı ki zekasını arttırmak, kinini arttırmaktı. Bazı durumlarda bilgi ile ışık kötülüğü uzatmaya yarar. Bunu söylemek üzücü ama felaketini doğuran toplumu yargıladıktan sonra toplumu yaratan kaderi de yargıladı. Onu da mahkum etti. Böylece eziyetle, hapisle geçen 19 yılda bu ruh hem yükseldi hem düştü. Oraya bir yandan ışık, bir yandan da karanlık girdi. Jean Valjean gördüğünüz gibi kötü yaratılışlı bir adam değildi. Tersane zindanına geldiğinde henüz iyiydi. Orada toplumu mahkum etti, kötüleşmeye başladı. Orada kaderi de mahkum etti, dinsiz olmaya başladığını anladı. Burada biraz düşünmeden geçemeyeceğiz. İnsanın yaratılışı böyle baştan sona bütün bütün değişir mi? Tanrı'nın iyi olarak yarattığı kişi insan eliyle kötüye döndürülür mü? Ruh tümüyle kaderin elinde değiştirilebilir, kader kötü ise kötüleşebilir mi? Kalp ölçüsüz bir felaketin baskısı altında iyi olmaz, çirkinlikler, sakatlıklar edinir, biçimsiz bir hale gelebilir mi? Basık bir kubbe altındaki bel kemiğinin bükülmesi gibi. Her insan ruhunda, özellikle Jean Valjean'ın ruhunda, bir ilk kıvılcım, bu dünyada baştan çıkarılamayan, ötekinde ölümsüz olan, iyiliğin geliştirdiği, alevlendirdiği, yaktığı, parlak ışık saçtırdığı, kötülüğün de büsbütün söndüremediği tanrısal bir unsur yok muydu? Zor, karanlık sorular. Toulon'da Jean Valjean için hayal saatleri olan dinlenme saatlerinde kollarını kavuşturmuş, bocurgatın direkliğine oturmuş, yerlerde sürünmesini önlemek için zincirinin ucu cebine sokulu, bu mahzun, ciddi, sessiz, düşünceli adamı, insanlara öfkeyle bakan, kanunların paryasını, yukarıya şiddetle bakan, medeniyetin lanetlediği bu kürek mahkumunu görseydi, her fizyoloji bilgini bu soruların sonucusuna elbette ki hayır derdi. Gerçekten de gizlemek istemeyiz, araştırıcı fizyoloji bilgini burada tamiri kabil olmayan bir sefalet görürdü. Kanunun hasta ettiği bu adama acırdı belki ama onu tedaviye bile kalkışmazdı. Bu ruhta fark ettiği mağaralardan gözlerini uzaklaştırırdı, Dante'nin cehennemin kapısında yaptığı gibi, Tanrı'nın her insanın alnına yazdığı umut kelimesini bu varlıktan silerdi. Ruhunun incelemeye çalıştığımız bu durumu bizim okurlara anlatmak istediğimiz gibi Jean Valjean içinde tam belirli miydi? Jean Valjean manevi sefaleti yaratan bu unsurları meydana geldikten sonra açıkça görüyor muydu? Oluştukları sırada açıkça görmüş müydü? Bu sert, cahil adam zihninin iç ufuklarında yıllardan beri bulunan hazin görüntülerine kadar derece derece yükselip indiği düşünceler silsilesinin açıkça farkına varmış mıydı? Kendinde neler geçtiğini, içinde nelerin kımıldadığını kavrayabiliyor muydu? Bunu söylemeye cesaret edemeyiz. Hem de buna inanmıyoruz. Jean Valjean da bunca felaketten sonra bile pek çok boşluk kalmasına yol açacak kadar cehalet vardı. Zaman zaman tam olarak neler duyduğunu bile bilmiyordu. Karanlıklar içindeydi, karanlıklar içinde acı çekiyordu. Karanlıklar içinde nefret ediyordu, görmeden nefret ediyor denebilirdi. Bir kör gibi, dalgın birisi gibi eliyle yoklayarak boyuna bu karanlıkta yaşıyordu. Yalnız, aralıklı olarak ya kendisinden ya da dışarıdan bir öfke sarsıntısı geliyor, acısı artıyordu. Bütün sırlarını aydınlatan, çepçevre her yanında, önünde, ardında, korkunç dolaşan bir ışığın aydınlığında, kaderinin iğrenç uçurumlarını, karanlık görüntülerini birdenbire belirten solgun bir şimşek çakıyordu. Şimşek geçince gene gece çöküyordu. Neredeydi artık hiç bilmiyordu. Merhametsiz olanın yani aptallaştırıcı olan unsurun üstün geldiği bu tür üzüntülerin özelliği şudur. Bir insanı azar azar sersemletici bir biçim değiştirmesiyle vahşi bir hayvana çevirir. Jean Valjean'ın arka arkaya ısrarla kaçmaya kalkışması, kanunun insan ruhu üzerindeki bu garip etkisini ispata yeter. Jean Valjean bu faydasız, delice denemeleri, bir an bile sonucu, şimdiye kadarki tecrübeleri düşünmeden, fırsatın her önüne çıkışında yenileyebilirdi. Kafesi açık bulan kurt gibi kaçıyordu. İçgüdüsü ona kaç diyordu. İdraki ona dur, dur derdi ama, bu kadar kuvvetli bir itme karşısında idrak kaybolmuştu, sadece içgüdü vardı. Sadece hayvan hareket ediyordu. Yakalandığı zaman ona karşı gösterilen yeni sertliklerin onu daha çok ürkütmekten başka faydası olmuyordu. İhmal edilmemesi gereken bir husus da onun hapishanedekilerden hiçbirinin erişemeyeceği bir güçte olmasıydı. Halat bükmede, bocurgat çevirmede 4 kişiye bedeldi. Bazen müthiş yükleri omzunda kaldırıp tutabiliyordu. Gerekince kriko denilen aletin yerini tutuyordu. Arkadaşları ona Krikojan adını vermişlerdi. Bir kere Toulon Belediye Dairesi'nin balkonu tamir edilirken, Puget'in balkonu tutan heykellerinden biri yerinden oynadı, düşecek gibi oldu. Jean Valjean oradaydı, heykeli omzuyla tuttu, işçilerin yetişmesini bekledi. Çevikliği gücünden de üstündü. Bazı forsalar, boyuna kaçma hayalinde olanlar, güçlülükle çevikliğin birleşmesini gerçek bir bilim haline getirirler. Kasların bilimidir bu. Sineklere, kuşlara, öteden beri imrenen mahpuslar, her gün esrarlı denge hareketlerine çalışırlar. Dike tırmanıp minicik bir çıkıntıya tutunmak, Jean Valjean için çocuk oyunuydu. Duvarın belirli bir açısından sırtını, bacak kaslarını gererek, topuklarını, dirseklerini taşların çıkıntılarına yerleştirerek cambaz gibi 3. kata tırmanırdı. Bazen böylece hapishanenin damına kadar çıkardı. Az konuşurdu, gülmezdi. Yılda 1 ya da 2 kere şeytan gülmesinin yankısına benzeyen uğursuz bir forsa kahkahası koparması için olağanüstü bir heyecan gerekti. Onu gören hiç durmadan dehşetli bir şeye bakıyor sanırdı. Gerçekten de dalmıştı. Yarım kalmış bir yaratılışla ezilmiş bir zekanın hastalıklı idraki arasından canavarca bir şeyin üstüne abandığını belli belirsiz seziyordu. İçinde süründüğü bu karanlık, donuk loşlukta, her boynunu çevirip bakışlarını yükseltmek istediğinde öfke karışık bir korkuyla, dehşetli sarp yamaçlarla korkunç birçok şeyin, kanunun, ön yargıların, unsurların, olayların bir nevi toplanışını, üstüne yığıldığını, kat kat yükseldiğini, göz alabildiğine boyattığını görüyordu. Bunların çevresini seçemiyordu, ağırlığı onu korkutuyordu. Bu da bizim medeniyet dediğimiz harikulade piramitten başka bir şey değildi. Bu kımıldayan, şekilsiz birliğin içinde, orada burada, bazen kendine yakın, bazen uzakta, erişilmez yaylalarda bir takım topluluklar, kuvvetle aydınlatılmış parçalar seçiyordu. Burada zindan bekçisiyle sopası, şurada jandarma ile kılıcı, Orada başlıklı piskopos, en yukarıda bir güneş içinde taçlı göz kamaştıran imparator. Ona öyle geliyordu ki uzaktaki bu ihtişam, onun gecesini dağıtacağı yerde daha kasvetli, daha karanlık yapıyordu. Bütün bunlar, kanunlar, ön yargılar, olaylar, insanlar, şeyler, Tanrı'nın medeniyete verdiği karışık, esrarlı harekete uyarak başının üstünde gidip geliyorlardı. Üzerine yürüyorlar, ilgisizlik, merhametsizlik, gaddarlık içinde anlatılamaz bir tarzda onu eziyorlardı. Mümkün olabilecek en kötü talihsizliğin dibine düşmüş ruhlar, artık hiç bakılmayan şüpheli yerlerin daha da aşağısına düşmüş bahtsız kimseler, kanunun reddettikleri bu insan toplumunun ağırlığını başlarında hissederler. Bu dışarıdaki için pek heybetli, altındaki içinse pek korkunçtur. Bu durumda Jean Valjean düşünüyordu. Hayalleri ne biçim olabilirdi? Değirmen taşının altındaki ekin tanesini düşünebilseydi, hiç şüphesiz Jean Valjean'ın düşündüklerini düşünecekti. Bütün bunlar hayal dolu gerçekler, gerçek dolu hayalcikler, en sonunda ona tarif edilemez bir iç alem yaratmıştı. Bazen hapishanede işinin ortasında dururdu, düşünmeye koyulurdu. Eskisine göre daha olgun, daha bulanık olan aklı isyan ediyordu. Bütün başına gelenler saçmaydı. Çevresindeki her şey ona olamaz gibi görünüyordu. Kendi kendine bu bir rüya diyordu. Birkaç adım ilerisindeki zindan nöbetçisine bakıyordu. Nöbetçi ona bir hayalet gibi görünüyordu. Birdenbire bu hayalet ona bir sopayla vuruyordu. Görünen tabiat onun için yok gibiydi. Jean Valjean için ne güneş, ne yazın güzel günleri, ne parlak gökyüzü, ne de serin Nisan sabahı yoktu demek, hemen gerçeğin ta kendisiydi. Ruhunu bilmem hangi bodrum penceresinin ışığı aydınlatıyordu. Bitirirken özetlemek üzere, bütün bu anlattıklarımızda olumlu bir sonuçla yorumlanıp özetlenebilecekleri kısaca belirtmek üzere, şunu söyleyelim ki 19 yılda Faverol'ün zararsız budayıcısı, Toulon'un korkunç kürek mahkumu Jean Valjean, hapishanenin kendini yetiştirmesi sayesinde iki çeşit kötü davranışta bulunabilecek kabiliyete erişmişti. Birincisi çektiği acının bir karşılığı olan, ansızın düşüncesizce dalgınlık içinde, baştan başa içgüdüyle işlenen bir kötü hareket. İkincisi böyle bir talihsizliğin verebileceği yanlış fikirlerle düşünülmüş, vicdanda tartışılmış, ağır ve ciddi bir kötü davranış. Bütün bu tasavvurlar ancak yalnız belirli seviyedeki yaratılışların geçebileceği art arda üç aşamadan geçerdi. Düşünce, irade, ısrar. Onu harekete getiren etkenler, alışılmış öfkeler, ruhtaki acılık, uğranılan adaletsizliklerin derin etkisi, hatta varsa iyilere, masumlara, adillere karşı bile duyulan tepkiydi. Bütün bu düşüncelerin varış noktası gibi çıkış noktası da insanların kanunlarına karşı nefretti. Bu kin, gelişmesi sırasında herhangi bir olayla durdurulmazsa, bir süre içinde topluma karşı kin, sonra insanlara karşı kin, daha sonra kainata karşı kinle, belirsiz, aralıksız, vahşi bir yok etme isteğiyle belirir. Kime karşı olursa olsun, herhangi bir canlı yaratığa karşı. Görüldüğü gibi Jean Valjean'ı tezkeresi boş yere çok tehlikeli adam diye nitelemiyordu. Yıldan yıla yavaş yavaş ama zorla bu ruh katılaşmıştı, kurumuştu. Kuru kalbe, kuru göz. Hapisten çıktığında 19 yıldır bir damla gözyaşı dökmemişti. 8. Dalga ve gölge. Denizde bir adam var. Ne yapalım? Gemi durmuyor. Rüzgar esiyor, bu karanlık geminin gitmek zorunda olduğu bir yol var. Gidiyor. Adam kayboluyor, sonra görünüyor, dalıyor, yüze çıkıyor, sesleniyor, kollarını uzatıyor. Sesini duyuyorlar. Fırtınadan titreyen gemi manevrayla meşgul. Gemiciler, yolcular suya batan adamı görmüyorlar bile. Zavallı başı koca dalgalar arasında sadece bir nokta gibi. Derinliklerde umutsuz çığlıklar atıyor. Şu uzaklaşıp giden yelkenli ne hayal? Ona bakıyor, can atarak bakıyor. Yelken uzaklaşıyor, rengini kaybediyor, küçülüyor. Az önce o da oradaydı, tayfadan biriydi, ötekilerle birlikte güvertede gidip geliyordu. Havada, güneşte onun da payı vardı, canlıydı. Ne oldu yani? Kaydı, düştü, her şey bitti. Canavar suyun içinde ayaklarının altında yalnız bir kaçış, bir yıkılış var. Rüzgarla yırtılan, parçalanan dalgalar onu korkunç bir şekilde kuşatıyor, uçurumun yalpaları onu götürüyor, suyun bütün püskülleri başının çevresinde dönüp duruyor, bir dalga güruhu üzerine tükürüyor, belirsiz delikler onu yarı yutuyor. Her dalışında karanlık dolu uçurumlarla karşılaşıyor. Bilinmez korkunç bitkiler onu yakalıyor, ayaklarını bağlıyor, onu kendilerine çekiyorlar. Uçurum haline geldiğini anlıyor. Köpüğün bir parçası oldu, dalgalar onu birbirlerine atıyorlar. Acılığı içiyor, alçak okyanus onu boğmaya uğraşıyor. Yücelik onun can çekişmesiyle oynuyor. Sanki bütün bu su kin kesilmiştir. Buna rağmen savaşıyor, kendini korumaya çalışıyor, tutunmaya uğraşıyor, çaba harcıyor, yüzüyor. O hemen tükenen, o zavallı kuvvet tükenmeyenle savaşıyor. Nerede gemi? Orada. Ufkun sönük karanlığında ancak görülebiliyor. Boralar esiyor, bütün dalgalar onu eziyor. Bakışlarını kaldırıyor, sadece bulutların morluğunu görüyor. Ölüm halinde denizin muazzam çılgınlığını seyrediyor. Bu çılgınlık onu ölüme mahkum ediyor. Toprağın ötesinden bilinmez hangi korkunç dışarıdan gelen insana yabancı gürültüler işitiyor. İnsanın çektiği acıların üstünde melekler olduğu gibi bulutların arasında kuşlar var. Ama ona ne faydaları dokunabilir ki? Onlar uçuyorlar, şarkı söylüyorlar, havada süzülüyorlar. Onun son nefesi hırıldıyor. İki sonsuzluğa birden gömüldüğünü anlıyor. Okyanusla gökyüzü. Biri mezar, biri kefen. Gece oluyor. Saatlerden beri yüzüyor, gücü tükeniyor. Şu gemi, içinde adamlar olan şu uzaktaki şey silindi gitti. Alacakaranlığın muazzam uçurumunda tek başına kaldı. Batıyor, gerginleşiyor, kıvrılıyor. Görülmeyen canavarı dalgaların üstünde hissediyor, sesleniyor. Hiçbir insan yok. Tanrı nerede? Sesleniyor. Birisi, birisi. Hep sesleniyor. Ufukta hiçbir şey yok. Gökte hiçbir şey yok. Geniş alanlara, dalgaya, yosuna, kayalıklara yalvarıyor. Bunlar sağır. Fırtınaya yalvarıyor. Şaşmaz fırtına ancak sonsuzluğa boyun eğer. Çevresinde karanlık, sis, yalnızlık. Fırtınalı, çılgın gürültü. Vahşi suların sonsuz kıvrıntıları. Kendi içinde dehşet, yorgunluk. Altında düşüş. Tek tutunak noktası yok. Uçsuz gölgenin içindeki ölünün karanlık maceralarını düşünüyor. Sonsuz soğuk onu uyuşturuyor. Elleri kasılıyor, kapanıyor, hiçliği yakalıyor. Rüzgarlar, bulutlar, çevrintiler, soluklar. Yıldızlar faydasız. Ne yapmalı? Umudu kırılan adam kendini bırakıyor. Bezgin olan ölmek ister. Kendini koyuveriyor. Kendini ölüme bırakıveriyor, salıveriyor. Böylece bir daha dönmemek üzere batmanın hüzünlü derinliklerine yuvarlanıyor. Ey insan toplumlarının amansız yürüyüşü! Yol boyunca insan kayıpları, ruh kayıpları. Kanunun düşürdüklerinin düştüğü okyanus. Yardımın uğursuz kayboluşu. Ey manevi ölüm! Deniz cezanın lanetlediklerini attığı merhametsiz toplumsal gecedir. Deniz sonsuz sefalettir. Ruh bu uçurumda akıntıya kapılan bir ceset olabilir. Onu kim diriltecek?